Kitabın adı Siyah Süt, yazarı Elif Şafak. 4. ayrım. Buyur edildiğim salon, sükuneti, korunaklılığı ve düzenliliğiyle görür görmez çarpıyor beni. Tek tek her bir eşyanın yerinin düşünüldüğü ve seneler boyu değiştirilmeden korunduğu izlenimine kapılıyorum ansızın. Belki doğru, belki yanlış. Her bir karesi geometrik açıdan uyumlu bir tabloya nasıl olduysa düşüvermiş yabancı bir unsur gibi hissediyorum kendimi. Ressamın eli kayınca yanlışlıkla ekleyi verdiği bir fırça darbesiyim. Elimi, ayağımı, varlığımı nereye koyacağımı bilemiyorum. O huzursuzlukla en yakın kanepeye ilişiveriyorum. Ama baş köşeye oturmuş gibi oluyorum bu halde. İçime sinmiyor. Kalkıp karşıdaki koltuğu deniyorum. 5-6 saniye sonra orada da rahat edemeyeceğimi anlıyor, bir yandaki koltuğa kayıyorum. Bu esnada karşımda sakin ve sabit duran Adalet Hanım'ın gözlerinde gördüğüm kaygılı bakış bir daha yer değiştirmeme mani oluyor. Oturuyorum oturduğum yerde. "Ne kadar sessiz burası," diyorum. Neyse ki öyle. En ufak sesten dahi rahatsız oluyorum. Yazarken tamamen sessizlik olması, etrafta kimsenin bulunmaması çok önemli benim için, diyor Adalet Hanım. Sonra durup merakla süzüyor beni. Ama siz öyle değilsiniz anladığım kadarıyla. Yollarda yazıyorsunuz. Bana tuhaf geliyor. Diyemiyorum ki ben de tam tersine sessizlikten rahatsız oluyorum. Ne zaman sessizliğe gömülse ortalık, çıkıveriyor içimdeki çatlak sesler birer birer. Susmak nedir bilmeyen bir koro taşıyorum içimde. İçimden sesler korosu diyorum onlara. Tuhaf bir koro bu. Uyumsuz birbirleriyle. Zaten çoğu detone. Sessizliği komut gibi algılayıp başlıyorlar hep bir ağızdan car car konuşmaya. Konuşmak ne kelime? Bas bas bağırmaya. Kendi çeşitliliğimden, bölünmüşlüğümden ürküyorum o zaman. Bu yüzden sessizlik iyi gelmiyor bana. Yazamıyorum etrafta gürültü patırtı olmazsa. Bu sebepten işte roman yazarken radyoyu, teybi ardına kadar açmam. Belki de gene bu sebepten pek öyle kızamıyorum. Arabalarının camlarını indirip cıstak cıstak müzik yayını yapan görgüsüz heriflere. Magandalar da sessizlikten, kendileriyle baş başa kalmaktan ölesiye korkuyorlar gibi geliyor bana. Ben de tıpkı onlar gibi roman yazarken açıyorum camlarımı. Gerçi benim niyetim içerideki sesleri dışarıya taşırmak değil. Ben istiyorum ki dışarının sesleri içeri dolsun. Martı çığlıkları, araba kornaları, yukarıdaki komşunun eşiyle tartışmaları, sokaklarda oynayan çocukların patırtısı, karşıdaki kahvehanede dönen okey taşları, seyyar satıcıların çığırtkanlığı, bir de hepsinin üstüne cila niyetine kendi dinlediğim müzikler. Radyo, pick-up, CD çalar, internetten indirilen albümler. Ancak bu hengamenin arasında susuyor kendi içimdeki cümbüş. Ancak o zaman huzur içinde yazabiliyorum. Diyemiyorum ki ben aslında seneler seneler boyu aynı evde yaşamak, bir yere kök salmak nasıl bir duygudur hiç bilemiyorum. Çocukluğumdan beri alışmışım durmadan yer değiştirmeye. Kıtalar, ülkeler, şehirler arasında gidip gelmeye. Süreklilik duygusundan yoksunum. Ne özel eşyalarımı, ne sevdiğim kitapları yanımda taşıyabiliyorum. Bir şehirde satın aldığım bir objeyi, bir başka şehirde bırakmak durumunda kalıyorum. Arkadaşlarımın depolarında duruyor eşyalarımın bir kısmı. Bir türlü bir düzen kurup da hepsini bir araya getiremiyorum. Her adımda kendimden bir şeyler yitire yitire yaşıyorum. Nereye gidersem gideyim, beraberimde götürebildiğim tek bir bavulum var. Edebiyat. Çayın yanına bir şeyler alırsınız değil mi? Diye soruyor Adalet Hanım. Alırım, sağ olun. Biraz sonra porselen fincanlar ve iki tabakla çıka geliyor. Tabağımda simetrik dizilmiş kurabiyeler. Sağ tarafta tatlılar, sol tarafta tuzlular. eşit sayıda. Hayatta böyle orantılı bir kurabiye tabağı hazırlayamayacağımı düşünüyorum bir an. Nedense önce komik, sonra hüzünlü geliyor bu fikir. Belki de böylesine düzenli bir yazı ve yaşam mekanına baktıkça hep bildiğim ama idrakini ertelediğim bir olgu dikili veriyor karşıma. Savrukluğum. Adalet Hanım ne kadar yerleşikse ben de o kadar göçebeyim. O ne kadar disiplinli ise ben de o kadar savruk. Ve her göçebe gibi benim de nesnelerle ilişkim kırık dökük. Etraftaki eşyalara dikkatle bakmam biraz da bu yüzden. Elimde görünmez bir zamk, ne kadar uğraşsam da kendimi nesnelere, sürekliliğe, bir adrese, tek bir aidiyete yapıştırmaya bir türlü olmuyor, zamk tutmuyor, kendi kendimden kaçıveriyorum işte. Bu ziyaretten uzun süre benimle kalacak tatlar ve detaylar var. Raflardaki zarif cisimler, dışarıdan belli belirsiz sızan şehrin gölgeleri, bir de aramızda mekik dokuyan kelimeler. Yazdığımız kitaplar kadar, belki de henüz yazamadığımız hikayelerden ödünç alınmış ifadeler. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir yazarın yanında ben, yarı iğreti, yarı havayı ilişmişim koltuğun kenarına. Yanlış bir şey söylerim de, uçuverir Adalet Hanım diye çekinerek tane tane konuşuyorum. Adalet Hanım ise yaslanmış arkasına, yaslanmış yılların tecrübesine, emeğine, disiplinine, öylesine dingin ve bütünlüklü. Ara sıra kaşlarını kaldırarak merakla süzüyor beni. Acelemiz yok. Ne bir yerlere yetişmek, ne başka işler kotarmak var aklımızda şu anda. Zaman durmuş sanki. Bir çentik atıvermiş duvara. Şimdiki zaman fiilinde takılı kalmış dünya. Konuşuyoruz edebiyattan, sanattan, gelmiş geçmiş edebiyatçılardan, bu toplumda yazar olmanın sorumluluklarından, kadın olmaktan, kadın yazar olmaktan. Derken pat diye hazırlıksız yakalayarak beni kadın yazarların annelik sınavından söz açıyor Adalet Hanım. Ben diyor, zor bir tercih yaptım bundan uzun zaman önce biliyor musun? Çocuk sahibi olmamayı seçtim yazarlığım için. Öyle gerekti, öyle gelişti. Yazabilmek için, bir kadın yazar olarak tutunabilmek için, seçtiğim yolda bir başıma, kadın başıma ilerleyebilmek için, bu toplumda var olabilmek için, bazı şeylere sahip olabilmek için, bazı şeylere sahip olmamayı idrak ve kabul etmek. Ve ekliyor ardından, şanslıydım, zira eşim de anladı, anlayış gösterdi, destekledi beni bu kararımda. Yoksa tek kişinin seçimiyle olamazdı sanırım. Sonra şüphe dolu gözlerini kaldırarak bakıyor bana. Huzursuz oluyor, ısırıyorum dudaklarımı. Soracağını anladığım soruyu sormasın diye umut ederek bekliyorum. Ama soruyor işte. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Annelik var mı aklınızda? Düğmeye basılmış gibi anında başlıyor vızıldanmaya içimden sesler korosu. Yok katiyen olmaz, diyor biri. Aslında olabilir. Neden olmasın ki, diyor bir iki. Benden habersiz nasıl karara varırsınız, diyor bir üçüncüsü. Hani bana, hani bana, diye atılıyor dördüncüsü. Şşt, susun Allah aşkına, diyorum. Bana mı söylediniz, diye soruyor Adalet Hanım. Yok yok, öyle kendi kendime konuştum, boş bulundum, diye geveliyorum lafı ağzımda. Diyemiyorum ki, iç seslerimde azarladığım. Gene başladılar hep bir ağızdan konuşmaya, tartışmaya. Her önemli mevzuda olduğu gibi, bu meselede de derin görüş ayrılıkları var. Diyemiyorum ki, içimde bir minyatür harem var. Birbirine laf anlatamayan, çelme takan, pusu kuran, fal bakan, name yazan, darılan bir takım dişi yaratıklar. Parmak kadarlar, minicik minicik. Boyları 10-12 santim, kiloları 300-400 gram civarında. Akşamları içimden çıktıklarında gölgeleri vurur odamın duvarına. Olurlar kocaman. Kimi zaman ışınlanarak, kimi zaman bana yapışarak bir yerden bir yere gidebilirler. Ekseriya içimde ikamet ederler. Her birinin köşesi ayrı. Kimselere açamıyorum bu sırrı. Deli diye tıkarlar yoksa en yakın tımarhaneye. Diyemiyorum ki, içimden sesler korosunun her bir ferdi ben olduğunu iddia eder. Kardeştirler aslında ama huyları başka başka. Fırsat bulsalar birbirlerinin gözünü oyarlar. Hemen hepsi de tahta çıkmak ister. Okumuş gibi Fatih Kanunnamesini korkarım her tahta çıkan kardeşlerini öldürmeye teşebbüs eder. Kronolojik olarak önce kim geldi, sonra hangileri takip etti bilemiyorum. Sorsanız bu parmak kadınlardan hangisi diğerlerinin ablası, cevap veremem. Tek bildiğim çocukluğumdan beri bu böyle. Yaşıyorum ayaklı koro halinde. Şimdi tanıştırmaya kalksam sizi tek tek her biriyle, akşama kadar sürer bu görüşme. Diyemiyorum bunları. Onun yerine ortaya bir soru atıp işin kolayına kaçıyorum. Sizce Shakespeare'in yazarlığa yetenekli bir kız kardeşi olsaydı diyorum. Ya da Fuzuli'nin böyle bir bacısı. Yazar olamaz mıydı evlenip çocuk büyütmenin yanı sıra? Fuzuli'nin bacısı. Virginia Woolf kendine ait bir odada Shakespeare'in kız kardeşi olarak tanıttığı hayali bir kadın kurgular. Bir de isim takar ona, Judith. Diyelim ki bu Judith en az abisi Shakespeare kadar yazmaya meraklı ve gene en az onun kadar yeteneklidir. Peki acaba onun gibi yazarlık yapmaya, hayatını yazıya adamaya muvaffak olabilir mi? Çok büyük ihtimalle hayır, der Woolf, sebeplerini uzun uzun açarak. Hayır, çünkü içinde yaşadığımız toplumun kadınlara sunduğu şartlar ve kurallar ile erkeklere sundukları aynı değildir. Judith şöyle yetenekli, böyle yaratıcı olsun fark etmez. Asla Shakespeare olamaz. Zaten kadınlardan beklenilen munis eş, titiz ev hanımı, vefakar anne üçlü rol kalıbı içinde böyle bir hareket alanı bulamayacaktır. Her şeyden evvel yazmaya vakit ayıramayacaktır. Gün boyu yemek, temizlik, alışveriş, ütü, çocuk ve bebek bakımı, kocasının beklentileri, kaynanasının istekleri, ailevi ve sosyal yükümlülükler derken zaman akıp gidecektir avuçlarından. Kendi kendisiyle baş başa kalabildiği nadir anlarda da yorgunluktan sızıp kalacaktır bir kenarda. Nasıl yazsın? Ne zaman yazsın? Daha baştan itibaren bir erkek olarak Shakespeare'e tanınan olanaklar kardeşi Judith'ten esirgenecektir. Kız çocukların erkek çocuklar gibi ya da onlar kadar okumaya teşvik edilmediği, erkenden evlendirildiği ve en büyük işlevlerinin evvela kocalarına karılık etmek, sonra da çocuklarına annelik etmek olduğunun öğretildiği bu dünyada kadın yazarlar maça zaten 5-0 yenik başlarlar. Virginia Woolf'un uğraştığı soruyu bir de doğuya uyarlayalım. Fuzuli, şarkın gelmiş geçmiş en büyük edebi seslerinden. Fuzuli'nin bir küçük kız kardeşi olsa, ki vardı muhtemelen, ismi de diyelim ki Firuze. Bu Firuze, cin gibi bir çocukmuş küçüklüğünde, öğrenmeye meraklı. Doğuştan kaşif tabiatlı, tuttuğunu koparan. Hayal gücü de öyle geniş ki, gün boyu evdeki hizmetkarlara, annesine, anneannesine ve eve gelip giden misafirlere hikayeler anlatıp duruyor. Kız sen bunları nasıl uyduruyorsun? Yoksa geceleri Kaf Dağı'nın ardına gidip masal perileriyle aşık mı atıyorsun uykularında diye takılıyor evdeki büyükler. Firuze merak ediyor. Nasıl bir yer acaba bu Kaf Dağı dedikleri? Ya da neresi şu masal diyarı? Kur'an'da anlatılan Cennet-ü Ala gibi bir yerdir belki de. Irmakları Kevser, ağaçların dallarındaki meyveler mücevher. Cennete girenler altın bileziklerle süslenecek, ince ve kalın ipekten yeşil giysiler, giydirilecekler, diyor ya Kur'an-ı Kerim. Firuze en çok bunun için cennetlik olmayı istiyor. Kendini cennetin yeşillikleri arasında bileziklerini şıngırdata şıngırdata salınırken hayal ediyor. Bilmiyor ki böyle hoş hayaller kura kura hepten yitirecek gerçeklik duygusunu. Bilmiyor ki hayal gücünün hudutsuz ikliminde dolaşmayı sevenler kolay kolay hakiki dünyaya dönmez, dönemez. Hayal, şeftali yanaklı bir genç kız. Bir su perisi kadar cazibeli, bir su perisi gibi aldatıcı. Kucaklamaya kalksan kayar gider ellerinden, tutamazsın. Hakikat ise beli bükülmüş, dişleri dökülmüş, kamburu çıkmış bir acuze. Kolay kolay suratına bakamazsın. Hayal, Firuze'nin oyun arkadaşı, can yoldaşı. Onlar güle oynaya vakit geçirirken, ihtiyar hakikat ses etmeden izliyor uzaktan. Gözlerini kısıyor hasetten. Yakında, diyor hakikat kendi kendine, çok yakında, şu şımarık hayal kapı dışarı edilecek. Ben kurulacağım onun tahtına. Firuzecik oynasın dursun şimdilik hayalle. Az bir zaman kaldı. Nasıl olsa genç kızlar geçer geçmez veda edecek o pek sevdiği oyun arkadaşına. Nereden duysun bunları Firuze? Duysa da anlayamaz ki zaten ardındaki manayı. Günler böyle geçiyor. Derken bir sabah uyandığında geceliğinde kıpkırmızı bir leke buluyor Firuze. Korkudan yüreği ağzına geliyor. Sanıyor ki bir yeri kesildi de o yüzden kanıyor bedeni. Sanıyor ki görünmez bir yarası var derinde. Ağlayarak koşuyor annesine. Ama daha ağzını açıp iki çift laf etmesiyle okkalı bir tokat yemesi bir oluyor. Kimseye bahsetme bundan. Al bakalım şu bezi, temizle kendini, diyor annesi. Bundan böyle tavırlarına dikkat etmelisin. Artık çocuk değilsin. Sen artık kadın sayılırsın. Ne zaman, nasıl geçiverdi çocukluktan kadınlığa? Ne yaptı da atlayıverdi o eşi? Kabahatli hissediyor kendini. Kabahatli ve kirli. Yaptığı bir şeyden dolayı değil, olduğu bir şeyden ötürü. Bizzat varlığı kusurlu, varoluşu noksan gibi. Kanaması durana kadar Kur'an-ı Kerim'i eline almamasını tembihliyorlar sıkı sıkı. Kitabı kirletmesin diye. İnciniyor Firuze. Yüzü gülmez oluyor. O neşeli, cevval çocuk gidiyor. Bedeni kendine ağır gelen bir genç kız geliyor yerine. Başı önünde, gözleri firar etmiş ötelere. Firuze kendi evinde bile yabancı. Baba ocağında dahi gurbette. Hayalle oynayamıyor artık. Hakikat gölge gibi takip ediyor ne yöne gitse. Evdeki kadınlarca göz hapsinde tutuluyor bundan böyle. Aile büyükleri arkasından fısır fısır konuşuyor. Ona koca bakmaya başlıyorlar. Ama ne denli sıkı denetlerlerse denetlesinler, tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi ikinci kattaki pencerelere koşup burnunu kafeslere yapıştırmasına mani olamıyorlar. Ah bir çıkabilse dışarı Firuze. Saatler boyu, günler boyu yürüyebilse sokaklarda, keşfedebilse dünyayı. Doğup büyüdüğü Kerbela'dan ötelere varabilmek istiyor. Ağabeyi Fuzuli gibi o da mektebe gidebilse, hadis, kelam, fıkıh, tefsir, gökbilim, simya okusa, o da Türkçeyi, Arapçayı, Farsçayı ustalıkla kullansa, o da elinde kitap satır satır okuduğunda kocaman bir aferin alsa büyüklerinden. Aferin Firuze, oku da büyük kadın ol deseler, abin gibi şair olursun inşallah diye ekleseler ardından. Zira Firuze'nin kimselere açmadığı bir sırrı var. Nicedir gizliden gizliye şiir yazar. Önceleri öylesine karalayıverirdi yüreğine dolanları, beklentisiz kendiliğinden. Sonra anladı ki bu bir tutku. Sirayet etmiş bedenine, ince hastalık gibi. İlleti güzidedir yazmak, güzide bir illet. Çoktan zapt etmiş benliğinin kalesini. Sabaha karşı gelir ilham ekseriya. şafakla beraber kalkar yazar. Namaza kalktı zannederler tıkırtılarını duyanlar. Bilmezler ki Firuze şiir yoluyla ibadet eder, şiirle yakarır Rabbine. İran şairlerinden Hafız'ı, Türk şairlerinden Nesimi'yi örnek alır kendine. Tıpkı abi gibi. Ne var ki Firuze gün ışığına çıkaramaz yazdıklarını. Utanır. Tamamladığı divanları bahçedeki kümeste saklar. Sabahları yumurtaları toplamak onun görevi ne de olsa. Kümes onun kendine ait odası, sırdaşı, nefes alanı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53. Devamı 5. ayrımdadır.